She giving you the green light. She just wanna inside. She coming to the east side. She just wanna feel right. So give it to her. But she don't wanna be mine. She just wants to feel love on the inside. Open up a third die. You can make it feel right. Cause she just wanna. She just wanna. She just wanna. She just wanna. She just wanna.
She would always miss it when I hit her. I missed the part, I said I wasn't into her. Told her from the jump I wasn't with her. She thought we were a thing when I was in her. Constantly calling, coming for the kick, I'm killing. Take a break, you're not the one I'm feeling. I'm just catching the vibes, just busy catching feelings. Look, now she's in the feelings. She just wanna ride or die.
Sevgili BKY dinleyicileri, umarım herkesin keyiflerindedir.
Birlikteyiz Ezgi, ne hissediyorsun?
Bayağı yükseğim açıkçası. Özledim konuşmayı, dertleşmeyi, hasbihal etmeyi seninle ve dinleyicilerimize bunu paylaşıp onlardan da dönüşler almayı. Ben o yüzden bayağı özledim. Keyfim yerinde
ben
şu an.
Ben çok özledim. Yani uzun bir süredir şey yapmıyorduk böyle seninle de birebir de. Ne bileyim video falan açıp da konuşmadık, konuşamadık, bir türlü fırsatımız olmadı. O yüzden zaten seni yeterince özlediğim bir dönemde yayını da çok özledim. Üstüne üstlük böyle bizim Instagram hesabımıza da böyle birkaç kişi yazdı. İşte kayıt yapmıyor musunuz, neden yayın gelmiyor, yeni yayın falan. Öyle olunca bayağı da istekli bir şekilde aslında yayında başlıyoruz diye düşünüyorum.
Kesinlikle böyle şeyler insanı oldukça motive ediyor. Gerek o podcast listesinde üst sıralara taşınmak, oraya girmek, gerekse sevenlerimizden, dinleyicilerimizden gelen mesajlar hakikaten insanı motive ediyor. O yüzden daha çok yapımını bize daha çok kaydedelim diye düşünüyorum. Ne dersin?
Kesinlikle. Bu arada o podcast listesiyle alakalı da bir açıklama yapmam gerekiyor sanırım. Arkadaşlar lütfen. O podcast listesi şimdi gerçek. Biz Ezgi'yle yaklaşık bundan 3 sene öncesi falan galiba koyduk. 2 sene, 3 sene oldu ilk yayınımızı koyalı. Tabii bir zamanında koyduğumuzda Türkiye'de Türkçe podcast yayın yapan insan yok. Neredeyse birkaç kişi vardı. Spotify'da yani. Bir biz bir de işte birkaç tane podcast programı vardı Spotify'da. Fakat zaman geçtikçe tabii ki podcast popüler olmaya başladıkça bu sayılar arttı. Biz yine de Ezgi ile birlikte ilk yayıncılardan olarak listeye girebiliyorduk çok rahat bir şekilde. Fakat ilerleyen zamanlarda bu liste iyice şey bir listeye dönüşmeye başladı. İşte normalde Spotify'da olmayan YouTube'dan convert edilmiş MP3'e ve sonradan Spotify'a yüklenmiş. İşte X rapçisinin Spotify'da olmayan şarkıları gibi. Podcast olarak açılıp aslında podcast olmayan yayınların koyulduğu bir şeye dönüştü, listeye dönüştü. Yani geçen üşenmedim saydım ben yaklaşık 200 tane podcast listede olan 200 tane podcast yayınının 60 tanesi falan direkt bu Spotify'da olmayan şarkıların convert edilip koyulmasıyla oluşmuş aslında. Ve bunun üzerine gerçek bir tüketici olarak ne yaptım? Spotify'a mail attım.
Çok iyi.
Dedim ki,
aynı zamanda üreticisin sen
tabii
de.
Tabii üreticiyim ama üretici olduğumu söylemek istemedim. Dedim ki dedim ki bir podcast dinleyicisiyim. Fakat dedim benim dedim dikkatimi çeken bir şey var. Türkiye'de yayınladığınız podcast listesinin işte 200 tanesinin 62 tane galiba 62 tanesi özgün içerik değil ve bu tarz içeriklerin
wow.
Olmaması gerekiyor. Yani bu YouTube.com yani bir de bu arada gerçekten doğru bir şey de değil yani.
Is this even legal? Diye düşündüm ben.
Legal yani gerçekten. Yani atıyorum X sanatçısının işte akustik hanedeki şarkısını adam convert edip sonra oraya yüklüyor yani. Sonra binlerce dinlenme tabii ki olur yani. Normal olarak. Çünkü 3 dakikalık zaten oluyor. Normalde podcast yayınları zaten yarım saat. 5 dakika yani dinleyen uzun uzun dinliyor. O tarz şeyleri de insanlar eklediği için o podcast şeyleri nedeniyle programlar çok dinleniyormuş gibi gözüküyor ama normalde şarkı zaten aslında o. Neyse ben böyle bir mail attım. Bunun üstüne bana geri döndüler. Dediler ki teşekkür ederiz. İşte bu konuyla alakalı incelemelerimizi yapacağız. İlginiz için teşekkür ederiz falan dediler. Sonra tabii aradan 1-2 hafta geçti. bu bizim Radyovuası'ndan birkaç arkadaşla konuşuyordum. İşte orada Cüneyt var. Cüneyt.
Sen bayağı saha araştırması yapmışsın Beyza İlin Kuvvet'le.
Çünkü Radyo Boğaziçi de bu konuya takılmış. Çünkü onlar da podcast işine başladılar ya. İşte bu muhabbetini yapıyorduk. İşte bizim dinlenme sayılarını falan soruyorlardı bana. Neyse. Ben de dedim ki ya dedim ben dedim çok dedim böyle böyle sinirlendim bu kadar 60-70 tane şey olmasına, özgün içerik olmamasına sinirlendim. Mail attım falan dedim. Onlar da gaza geldi. Ben de onları organize ettim. Dedim ki arkadaşlar bir de siz atın. Siz dedim hani en azından Radyo Boğaziçi olarak atarsınız ama onlar da öyle şeyde Cüneyt de diyor ki ben diyor geçen gün saydım diyor. İşte 120 taneye çıkmıştı. 120 tanesi özgün içerik değil falan. Böyle üşenmemiş o da saymış. Aynı psikopatlık derecesine o da sahip. Biraz rahatlattı bu beni ama yani ben aşırı hoşuma derecede gitti. Bana saçma geliyor çünkü yani sen koskoca Spotify'sın Allah aşkına yani Spotify'da çalışan hiç mi bir Türk yok bir şey yok yani o podcast listesini açtığında o özgün olmayan içeriklerin orada olmaması gerektiğini kimse düşünemiyor mu bana çok saçma geldi. Hayır yani eğer Spotify gerçekten bunu yapamıyorsa bir pozisyon açsın abi ben gireyim o pozisyona işte podcast specialist olarak. Anladın mı? Türkiye'deki bütün podcastleri dinleyeyim. Özgün olmayanlara eleyeyim. Ona göre bir sıralama yapalım falan yani bir şekilde. Yani bunu bu kesinlikle kadar zorsa bir podcast specialist pozisyonu açsın. Buradan Spotify'a sesleniyorum. Ben başvuracağım.
Ama şey böyle ülke spesifik değil mi? Hani başka ülkelerden de olması lazım.
Şey falan yaparız hani. Böyle bölgeyi falan verirlerse şeyi anlayamayabilirim. İşte ne bileyim Doğu Avrupa bölgesi deyip işte Rusya, Türkmenistan falan. Hani belki Azerbaycan'ı falan da alabilirim. Onda da sıkıntı yok. Hani anlarım gene bir derece. Ya bu arada yabancı dil de olsa hani içeriğin özgün olup olmadığını hani maksimum şarkı olanları anlarım diye düşünüyorum. Hani
tabii canım. Tabii canım.
Şarkıyı çevirmişler, koymuşlar falan onları dinleyip anlarım ama bence böyle bir pozisyona kesinlikle ihtiyacı var Spotify'ın. Acaba Ezgi ben bu konuşma bittikten sonra kariyerim için bir hamle yapıp bir de öyle bir pozisyon açmayı düşünür müsünüz diye mi yazsam? Hani pozisyonu da anlatıp hani requirement'larını falan yazıp ekide CV'mi ekliyorum deyip.
Bence ben, kesinlikle proaktif bir yaklaşım.
Ya
kesinlikle
belki de şey derler yani hani bu deli. Kapıyı tak beni rahat bırak. Yani kanka olabilir neden olmasın ki yani baktığımda. Benim ben olsam ben Spotify'ı yazan kişi olsam benim hoşuma gider yani hani çözüm hani problemi bulmuş çözümü bulmuş işe alımı tamamlamış yani bütün süreçleri tek bir şeyden devam ettirmiş bence kesinlikle okey olabilir ben kesinlikle bu yayından sonra bu maili atacağım.
Bence harika bir fikir ama sadece şu geldi aklıma maalesef pesimist ve hep olumsuz taraftan bakan insan olduğum için ki bunu değiştirmek için çabalıyorum. Hı hı. Şimdi önce tabii o mailler direkt üst yönetime gitmiyor ya önce hı hı. Bir hani böyle
ama
agentlardan
hayır, bana
falan geçiyor.
Kıza yazacağım ben. Beni yönlendirdiler zaten.
Dur. İşte o kız şimdi bu fikri görüp inanılmaz bir fikir diyerek kendini o pozisyona atmaya çalışırsa diye bir düşündüm. Acaba sen CEO'yu falan bulup ona mı mail atsan direkt?
Çok mantıklı ya bak kısa bir şey söyleyeyim. Tam böyle şey hikayesi bu. İşte genç
Hollywood filmi.
Kovaladı. Tam kovaladı. Abi insanlar ne kovalıyor diyoruz ya bazı durumlarda. Hani aynen. Tam böyle bir durum yani böyle. Spotify'ın CEO'sunu bulup Türkiye'deki problemi açıklayıp kardeşim Spotify specialist pozisyonuna adayım diye bir yazayım bakayım belki bir şeyler çıkar.
Kesinlikle go for it.
Yani ben, güzel de bir iş var bu arada düşünsene.
Zaten bayağı iyi canım.
Geçen ama şöyle bir skandal çıktı ya Spotify ile alakalı işte Türkiye'deki listeleri sadece tek bir insan yapıyormuş gibi bir skandal çıkmıştı hatırlıyor musun?
Evet hatırlıyorum.
Yani Türkiye'deki listeleri sadece tek bir kişi yapıyorsa bence Spotify podcast listesi içinde tek bir kişi yeterli olabilir. Ben bütün gün dinlerim yani hiç sıkıntı değil.
Mükemmel bir iş abi sürekli başkalarının fikirlerini dinleyip onları yargılayacaksın. Bayağı iyi harika bir iş bence.
Yani zaten sıralamayı dinlenmeye göre yapıyorlar yani orada özgün olmayan içeriği çıkarıp aslında çok da easy bir aynen iş yapılabilir. Öyle. Ben bunu biraz düşüneyim kovalayayım.
Eğer sana bu konuyla ilgili bir ekip kurmanı falan isterlerse işler büyürse çünkü podcast sektörü oldukça aynen hızlı gelişiyor görmüşsündür şey tweetini Amazon'da hani işlerin ne kadar kötü olduğunun farkında değilseniz şunu söyleyeyim Amazon'daki podcast mikrofonları tükenmiş diye, ki biz onları alanlardan biri tabii ki değildik. Abi, biz yine iPhone kulaklığıyla yapıyoruz.
Yani bu podcast işinin popüler olacağını söylüyorlardı bundan 1,5-2 sene önce, ama yani böyle bir şey olacağını ben düşünmüyordum. Şu an yani elini sallasan 50'si herkes podcast yapıyor ya. Herkes abi. Yani kesinlikle. Açıyor, kayıt alıyor yani. Yani tamam biz de şey değiliz ama yani biz sonuçta 2-3 sene önce bir amaç, bir şey uğruna başlamış bir program yaptık yani.
Bizim amacımız neydi ya bu arada?
Yani amacımız...
Neyse orayı boş ver. Güldürü, düşündürmek komedi, falan o tarz komedi, şeyler olabilir.
Komedi, günlük stand-up. Hayatın telaşesinden aslında arınmak, beyaz yakalı insanlara bir umut olmak. Nasıl bir kesinlikle. Umut olacaksak yani şurada hala iç kovalıyorum. Specialist pozisyonu kovalıyorum. Manager bile değil. Şey bile değil yani. Hani,
evet, o beni de üzdü.
Specialist pozisyonu diyorum hani. Hani düşünün o kadar şeyiz yani.
Kesinlikle.
Bence kendi, kendi specialist aslına baktığında manager'dan daha iyi. Yani specialist uzman abi, tamam mı? Uzman. Kesinlikle. Manager yönetici. Neyin yöneticisi yani, anladın mı yani? Bir hangi organizasyonun? Uzman birazcık da aslında bireysel olarak daha seni şey yapan, el üstünde tutan bir bence tanım.
Uzman. Kesinlikle. Uzman hani gidilecek kişi gibi yani böyle. Yani hani.
Bir manager bir 3 tane uzman yönetebilir ama bir uzmanın yaptığı işi bir manager yapmaz yani. Yapamaz, anladın mı? Bence aslında altında öyle bir mindset var. O yüzden böyle bir adlandırma yapmış. Kandırma yani aslında specialist'i. Anladın mı? Yani?
Tabii biz sen burada tanıdığımız... Biz burada tanıdığımız yöneticilere dair bir şey demek istemediğimizi de baştan belirtelim bence bu noktada. Çünkü hiç belli olmazmışlar.
Benim menajerim yok biliyorsun. Sıkıntı yok o yüzden.
Aynen. Aynen.
Ben ara pozisyonda olduğum için benim menajerim yok. İstediğim gibi sallayabilirim.
Benim var ve bence iyiler işlerinde ama...
Harikalar, bayılıyorum menajerlerim. Hepsine bayılıyorum.
Malt diye bir grup vardı eskiden, hatırlar mısın? Evet, Cenk evet. Durmazel'in frontmeni oldu. Onların bir şarkısı, şu an şarkının adını getiremeyeceğim aniden ama yapamayan yönetir derler diye bir cümle geçiyordu. O geldi aklıma.
Oo, çok iyi lafmış. Yapamayan yönetir mi? Bunu hemen tweet atıp şöyle 5 tane de tweet atsam 30-40 tane fav alırım. Geçen gördün mü? İlk defa ben arkadaşlar ben çok uzun süredir aslında Twitter kullanan bir insanım. Mayıs 2011 falan galiba ama hiç adam akıllı tweet atmazdım. Bu karantina
ben döneminde... Ben de şaşkınım.
Karantina döneminde tweet atmaya başladım. Arada aklıma gelen komik şeyleri atmaya başladım. Ve en komik bulmadığım tweetlerim en çok fav alan tweetler oluyor. Galiba Twitter şeyini hiç anlamamışım ben Ezgi. Yani çok uzağım galiba. Yani komik olduğunu düşündüğüm şeyleri kimse like'lamıyor. Komik olmadığını düşündüğüm şeyleri herkes like'lıyor. Neden böyle?
Yani ben bu konuyla ilgili hiç ağzımı açmayayım. Hayata, insana ve ilişkilere dair yaptığım 30 bin kadar tespit vardır herhalde. Muhtemelen daha da artmıştır sayısı Twitter'da yazılı olarak. 30 bin unique şeyden bahsetmiyorum tabii, tespitten bahsetmiyorum ama gün be gün artan bir skaladan bahsediyorum.
Neyse. Sen önemlisin ya. Sen yıllardır her dönem çok böyle üstüne düşüp binlerce fav almış tweetlerinde vardır. Yani senin için çok 30-40 favlar senin için çok düşünülecek şeyler değil. Benim için heyecanlandırıcı. Küçük heyecanlar arıyorum ben de bu aralar hayatımda.
Hayır benim söyleyeceğim şey şuydu aslında. Benim de en böyle rezil, hani neden böyle bir şey düşünmüşüm diye düşündüğüm tweetlerim aşırı fav oluyor. Mesela aynı, şu işte.
O mantıklı soruyorum. Niye yani? Sana soruyorum. Belki bu sektörün içinde daha çok olduğun için belki o mindset'i anlayabiliyorsundur diye.
Ya tabii bir formülü var hani çok fazla fav almanın ve retweet almanın. Hani zaten aşağı yukarı herkes aynı duygusal dehlizlerden geçiyor. Özellikle hepimizin aşağı yukarı aynı durumda olduğu bir dönemde. İşte sen iyi geceler demedin diye iyi geçmeyen karantina geceleri var. Mesela bu muhtemelen bir sürü fav alacak bir tweet'tir. Bunu hani çeşitli kelimelerle...
Bunu bir yazsana bana mesaj. Mesaj at da ben bunu bir...
Tamam.
Arkadaşlar eğer aklınıza güzel tweetler geliyorsa yazın bize. Burada ben birazcık canlandırmaya çalışıyorum kendi Twitter account'umu. Hani sayenizde birkaç tane tweet alalım yani.
Ya tabii bir sürü bu şekilde formülasyonlar var. İşte karantina bitince gideceğim tek yer. İşte onun yanında.
Ben de ona benzer bir tweet attım, hatırlıyor musun? Güney çimlere şu şekil giriş yapacağım karantinadan sonra. Hani komik
İşte güney çimleri ama ülkenin %1'i falan girebildiği için onu çok pahalı normal Beyza'cığım. Daha böyle
Taksim meydanı mı kaldı? Ne diyeyim? Kadıköy meydanı mı diyeyim? Boğa mı diyeyim? Ne diyeyim yani?
Yok ya bir dakika şu veznecilerin oradaki Gülhane Parkı diyebilirsin belki.
Ben
çok
hayatımda
daha
Gülhane Parkı'na gitmemiş olabilirim ya.
Hadi be.
Bir kere falan gitmişimdir maksimum.
Ben de bir kere gittim.
Biraz orada gezmek için o İstanbul gezme muhabbetine. Yani Gülhane yani sonuç... Parkı'na bir de niye o şekil giriş yapayım? Bu arada o şekil giriş yapayım dediğim videoda Sertab Erener'in Evri Bey Deda'yken girişi var ya. Dın, dın, dın, dın, dın,
evet evet. Hani,
Güney Meydan'a bu şekilde giriş yapacağım diye bir tweet atmıştım da. Yani onu Gülhane Parkı olarak yapsam muhtemelen Gülhane Parkı'nda öyle giriş yapsam beni o kıyafetle falan muhtemelen perişan ederler, taşlarlar yani.
İşte ama iyi, yani çok iyi demeyeyim de çok fazla etkileşim olacak tweetin de formülü bu aslında. Sen hani cümleyi güzel şey yapmışsın, karantina bitince şöyle yapacağım. Bu pek çok insan yapabileceği bir şey ama aksiyon da iyi. Hani o neşeli, yer coşkulu girişlerden birinci oluş. Ama lokasyon yanlış. Daha böyle halka açık bir şeyi yapman lazım.
Bu hangi öge oluyordu, cümle ögesi? Zarf mı?
Lokasyon mu? Zarftan lokasyon... Hangi? Lokasyon pek çok şey olabilir ya. Belirtili bilmem ne. Bak, dolaylı tünel. Yani unutmamak için bir sebep göremiyorum açıkçası.
Evet evet. Yerde biraz hata yapmışım ama daha şey bir yer bulmam gerekiyordu. Herkesin okey olacağı bir yer bulmam gerekiyordu.
Aynen. Maçka Parkı
nasıl? Ankaralıları hedefleyip şey yapabilirdim. Kızılay Meydanı'na bu şekilde giriş yapacağım gibi.
Kızılay Meydanı'na sadece otobüsler giriş yapmıyor mu? İnsanlar gezebiliyor mu Kızılay Meydanı'na?
Saçma ya. Olur mu öyle şey? Tabii ki. Belki şey Kuğulu Park falan deyip Ankara
ekibi. Kuğulu Park.
Ankara
evet, benim
hedefleyebilirdim.
Ankara hayatı mı?
Bunları tabii birazcık daha geliştireceğim kendimi birkaç hafta içerisinde diye düşünüyorum. Ankara nasıl geçiyor dedi. Kısa bir bilgi vereyim. Bilmeyenler vardır elbette beni takip etmeyenler. 3 Nisan tarihinden beri Ankara'dayım arkadaşlar, aileyle
deyim. Bayağı olmuş.
Evet, 3 haftayı doldurdum. Şöyle söyleyeyim, hayatımın son 5-6 senesinde hiç bu kadar uzun süre Ankara'da durmamıştım. Hiç bu kadar uzun süre ailemle de vakit geçirmemiştim. Nasıl geçiyor diyorsanız, hiç bu kadar easy geçeceğini de düşünmemiştim aslında. Bu da galiba birazcık daha herhalde yaş ilerledikçe... İnsan birazcık daha böyle okey, hani daha böyle sakin olabiliyor. Çünkü ben daha önceden geldiğimde işte bir hafta 10 gün kaldığımda falan hani koşturarak döndüğümü hatırlıyorum ama sanırım biraz da şu anda şöyle bir durum da var. Yani dönüp de ne yapacağım? Yani
kesinlikle.
Çünkü hani mesela şu an bazen böyle bir kıpır kıpır ediyor içim. Çünkü hani biz Ezgi ile birlikte direkt Boğaziçi Üniversitesi'nin orada yaşadığımız için hani bizim için Nisan olduğu anda işten çıksan da hafta sonu olsa da Güney Meydan'a inilir. İşte orada çimlere yatılır, manzarada oturulur falan gibi bir hayatımız vardı. Ama şu an şu an yani öyle bir durumda. Hani ben şu an yarın dönsem yine Güney Meydan'a inemeyeceğim. Yani dışarıda çıkamayacağım. Evde insan da yok Ezgi'de olmadığı için. Dolayısıyla birazcık yani niye döneyim modunda olduğum için normalde 2 hafta olarak planladığım bu ziyaretim 3 haftayı doldurdum. Muhtemelen birazcık daha sürecek. Aslında birazcık şey geldi Ezgi, hani hafif bir hani buradan sıkılma falan değil aslında. İnsan sadece böyle birazcık şey oluyor. Kendi yaşantısını özlüyor ya, böyle bir rahatsız oluyor.
Yani
evini özlüyorsun. Bir de yani evdeki her şeyi falan işte çöpleri attım, onu bunu şey yaptım ama hani bu kadar kalacağımı düşünmediğim için mesela işte buzdolabında duran şeyleri düşünüyorum falan. Hani bunları düşündüğüm için de böyle bir ya bir döneyim falan diyorum ama işte şeyden de emin değilim. Çünkü Türkiye'de şey çok belli olmadığı için sağa sola hiç kimsenin belli değil yani. Hafta sonu şimdi şey ne denir, sokağa çıkma yasağı var.
Hı hı.
Benim tahminimce hani ben gidebilsem İstanbul'a geri dönebilirim rahat bir şekilde diye düşünüyordum ama devletten şeye başvurdum. Hani herkes dedi ki böyle okudum böyle internetten falan, insanlara da sordum. Yani ikametgahın neredeyse, İstanbul'daysa ikametgahın çok rahat izin verirler. Bir de iş falan dersen kesin izin verirler dediler. Bana izin gelmedi. Bana izin çıkmadı. Reddetmişler iznimi.
Reddetmişler bir de. Ben izin çıkmadı sadece sanıyordum.
Yok yok, reddetmişler. Hani bir daha başvuracağım. Hani biraz da şeyden de korkuyorum yani. Şimdi giderim ben oraya, sonra dönemem. Hani anladın mı? İşte bayram olur dönemem. Bayram biter dönemem. Dönemem yani. O da biraz düşündürüyor ama İstanbul'u da evi de özledim biraz. O yüzden önümüzdeki hafta belki giderim diye düşünüyorum ama çok da emin değilim açıkçası.
Hayatım, benim burada söyleyebileceğim iki şey var. Birincisi, eğer otururken aklına buzdolabında bıraktığın şeyler geliyorsa ve bunun için endişe ediyorsan sen yetişkin olmuşsun.
Teşekkür ederim.
Seni duyuyorum. Duydum. İkincisi, bayram için geri dönsen bile o bayram olacak mı? Bak, bunu da tweet olarak atabilirsin. Çünkü yani ne o bayramlar bayram gibi, ne biz o bayramlaşmaya hevesli insanlar gibiyiz. Seni bilmiyorum. Bu konu bir düşündürttü beni.
Ya ben bu arada zaten normal bayrama da dönse kimsenin kimseye elini tokalaşacağını, el öpeceğini falan sanmıyorum. Ben yapmam yani. Mümkün değil abi. Ben geldim 3 hafta oldu, daha annemin yanağından öpmedim Ezgi.
Ooo, stretch.
Birazcık.
Nasıl böyle yaşanır?
Yani. Çok zorlanıyorum yani. Annem de zorlanıyor.
Hani... O zaman bunun için de şey diye tweet at. Yanımdasın ama bir o kadar daha uzak annem mesela.
Aynen, şey yazayım. Annemi 3 haftadır öpemedim. Bak bu cümleyi kullanırsam almaz tweet.
Yok, almaz. Yanımdasın ama bir o kadar da uzak falan şeklinde daha böyle dramatize etmen lazım olayı.
Tamam, bunun üstüne çalışayım biraz. Ya bir de şunu düşünüyorum Ezgi. Şimdi babam da şeyle kandırmaya çalışıyor beni. Hani babam da şimdi şey konuştuk. Babam da işte ben İstanbul'a dönmeyeyim diye beni şeyle kandırmaya çalışıyor. İşte biz yazlığa gideriz falan diyor. Diyorum ki baba, nasıl gideceğiz? Ben İstanbul'a gidemezsem otomatik olarak yazlığa da gidemiyoruz falan diyorum. Ya o bir şekilde, ya kızım bir şekilde hallederiz falan diyor. Şeyi düşündük babamla. Hani böyle köy yolları falan boşmuş ya, köy yollarını falan mı izlesek dedik ama babama dedim ki yani şimdi kayboluruz. 10 saatte gideceğimiz yol 20 saate çıkar. Hani yazlığa gideceğiz diye perişan oluruz, gerek yok falan dedim ama bilmiyorum, yazlığa kaçmak da bir yandan mantıklı Ezgi.
Yazlığa kaçmak kesinlikle mantıklı ama otoyol olmayan yerlerden gidip böyle köy yollarından jandarmayla başınızı belaya sokma ihtimali beni biraz enterendir. Hani türkü şey gibi, hikayesi gibi.
Ya aslında saçma. 2 haftaydı bu seyahat muhabbeti. Şimdi 2 hafta daha uzattılar. Önümüzdeki 1 Mayıs'ta yani haftaya cuma günü belli olacak uzatıp uzatmayacakları. Eğer uzatmazlarsa yani uzatırlar muhtemelen de. Benim düşüncem böyle Mayıs'ın ortasında falan eğer böyle 1-2 gün boşluk bulunursa kaçılabilir diye düşünüyorum. Ama işte hiç belli değil Ezgi. Benim de kafam gidip geliyor yani. Bir diyorum ki darlandım, evime gideyim ben. Bir diyorum ki neyse diyorum ya, dur burada ne işim var. Bir de burada, burası da rahat biliyor musun yani. Ekmek elden, su gölden. Yani
tahmin edebiliyorum.
Hiçbir şey harcamıyorum. Her şey çok keyifli. Ev tertemiz, mis gibi. Bir de hafta içi falan böyle İstanbul'a göre burası tabii ki. İstanbul çok dip gibi olduğu için dışarı çıkma falan konuları gene daha gergin oluyor. Bizim yaşadığımız yeri de biliyorsun yani. Sadece bir tane uçak savar sitesi var. Orada yürüyeceksen yürüyebiliyorsun. Burada bizim evin önü bomboş olduğu için yürüyüş parkuru falan var. Ben günde çıkıp bir saat falan da burada yürüdüğüm için şeyim. Hani keyfim de yerinde bir yandan da ama kafamda bir böyle bir düşünüp duruyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Senin asıl durumun, sen hiç de
demiyorsun. Bırak sevdiğim.
Dönsem mönsem hiçbir kafanda yok mu hala ya?
Ben diyorum ki dönsem bile bulamazsın beni bende. O yüzden ya zaten dönme diye bir konsept yok şu anda, biliyorsun. Kapalı her yer yani. Öyle bir durum yok.
Senin dönmek istesen mail falan atman lazım galiba.
Devletimize sığınmam lazım galiba. Evet. Bu arada o olayı gördün mü ya? Bingöl'le ilgili tweet atan.
Bu gerçekten ülkedeki her şeyin hani espri yapılan ya da eleştirilen herhangi bir konuyla alakalı linç edilmesi ve insanların bundan dolayı tutuklanması vesaire, bu tarz konular çok tatsız ya. Yani
abi ben
istemiyorum artık bu konuyla alakalı, çünkü yani...
Ya ben çoğu zaman ciddi konuşan insanları bile ciddiye alamazken, insanlar nasıl şaka yapan insanlar bu kadar ciddiye alıp bir de linç falan yapıyor üstüne. Gerçekten bu ülkedeki bu yükselen linç trendi beni benden alıyor ya yani. Ya da işte şarkıcıların birileriyle işte sexting yaparken ki konuşmaları atılıyor ortaya, neden olduğunu asla anlamadığım bir şekilde. Ve bunun üzerinden insanlarla dalga geçiliyor falan. Hani,
ben geçen gün... Siyasi bir haber gördüm. Siyasi bir haber değil yani. Bir tane birinin bir konuşma, bir cümlesini gördüm. Aklıma da çok komik bir şey geldi. Onu yazacaktım. Hani böyle retweet'te yapıyorsun ya, yorumla retweet. Gerçekten tam yazdım. Sonra dedim ki neyse sileyim ya. Anladın mı yani, böyle bir neyse boş ver yazmayayım bunu şimdi moduna girdim. Çünkü gördüğüm şeyler tatsız yani insan o kızlar mesela hiç düşünmeden yaptığı bir espri. Yani nereden nereye yani ne alaka yani anladın mı? Kız istediğin de diyebilir bu arada bence ama yani ne alaka abi bu insanı niye linç ediyorsun sen? Niye bir insanları bu kadar hani hayatlarını bitirmeye yönelik hareketler ne kadar sert yani? Çok saçma.
Çok çok ilginç. Bu yani bunun nefretini çözülmesi lazım.
İfşası zaten aslında yani hani ifşa dediğin şey nedir? Hani evet gizli kapaklı olan bir şeyi ifşa edersin ama yani ifşa edilen işte sanatçıların ya da sporcuların konuşmalarına bakıyorsun. Aslında karşılıklı okeyleşilmiş bir durum var yani. Karşı tarafı rahat yani karşı taraf cevap vermiyor ve ısrar ya da rahatsız etme gibi bir durum da yok. Dolayısıyla bunun ifşa edilmesi de bence çok aşağılık. Yani istediğini yazabilir yani adam karşılıklı birbirleriyle yazışıyorlar yani.
Kesinlikle katılıyorum. Bu hani bu herhalde bu konuyu yani, olan
bir de insanların ben hani bu konudaki işte bu konuyu retweet yapma, bu konuyla alakalı işte tweet atan insanların falan yani herkesin ortaya çıkmasını istemediği konuşmalar olabilir. Olabilir yani bu illa sexting olacak diye bir şey de değil bu arada. Yani siyasi şaka yaptığın, arkadaşlarına goy goy çevirdiğin ya da işte menajerinin arkasından sağladığın konuşmaların ifşa edilmesini bir düşünmen gerekiyor. Bununla kadar seni zor durumda bırakacağını düşünmen gerekiyor ve o insanlara da yapmaman lazım. Yani ben bilmiyorum, Türkiye'deki insanların bu insan hani şeyden çok hoşlanıyoruz. Birilerinin bitmesi, birilerinin hayatının mahvolması, yani başarılı insanların işte bir şekilde başka yönden işte köstek olunup hayatının bitirilmesi olayına bayağı yükseliyoruz. Nedenini bilmiyorum. Yani bu bir aşağılık kompleksi midir nedir? Ben artık anlayamıyorum yani. Sürekli birilerinin başarısız olmasına yönelik hareket ediyoruz. Yani birileri mutsuz olsun diye bir şeyler yapıyoruz. Çok enteresan.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle katılıyorum bu konuya. Bu konuyla ilgili ben de bayağı bir kafa yoruyorum ve acaba genel olarak ülkemiz kalabalık diye mi böyle bir hani birilerinin üzerine basarak yükselme, prim yapma hani ne bileyim sonuçta o konuşmaların ifşasını yapan insanlar da muhtemelen belirli bir interaction almak için ya da bir yerlere gelmek için. Çünkü hani belli ki bu şey konusu değil hani parayla tehdit etme falan öyle bir karşı taraftan alabilecekleri bir şey yok. Onlar karşı tarafın üzerine basıp bir şey yapma peşindeler. Arkasındaki mantığı anlamıyorum. Ya birincisi herhalde kısa yoldan bir şekilde tanınırlığa ulaşmak. Çünkü bir şekilde şu anki dünyada en önemli olan şey bu. Tanınır olmak. Ve bundan maddi gelirini sağlamak. Kimse asla çalışarak ya da hani belirli bir efor sarf ederek bir yerlere gelmek istemiyor maalesef. Hı hı. Diğeri de hani kalabalık olduğu için bunu en keskin şekilde yaparak sanırım bu noktaya gelmek diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani ama kesinlikle midemi bulandıran
var mı
görüntüler.
Böyle olaylar oluyor mu yani? Sen yakalayabiliyor musun ya da?
Ya Hollanda'nın timeline'ını çok takip edemiyorum açıkçası dil bariyerinden ötürü. Hı hı. O yüzden bilmiyorum ama sanmıyorum çünkü burada zaten herkes yani kendi işine bakıyor. Yani gerçekten herkes kendi işine bakıyor. Tek
ya
yorum
bu galiba
yani
birazcık hani alışkanlık kültürden ötürü de olan bir şey. Çünkü hani sadece şu dönemde olan bir şey değil. Daha önceleri de işte ne bileyim yani konu bence insanların başarılı olan ya da işte ne bileyim kıskandığı insanları bir şekilde kötü duruma sokmaktan hoşlanıyorlar. Yani bu işte bundan 20 sene önce Türkiye'de işte bir çok iyi futbolcu çıkar. Onun mesela gerçekten başarısız olması için işte yazı yazanlar, işte eleştirenler vesaire olurdu. Şu anda da durum bu. Hani bir şey muhabbeti var ya işte insanları böyle insan aslında olmak istediği senin dediğin gibi işte atıyorum X influencer'ının başarısız olması ya da bir konu hakkında işte onun ifşalanması falan hoşlarına gidiyor. Çünkü o adamın aslında kendileri sahip olmak istedikleri şey o adamın hayatı yani onun gibi para kazanmak, onun gibi işte rahat onların gözünde rahat bir şekilde para kazanmak istiyorlar. Ama bunlar olmadığında da o da kazanmasını istiyorlar. Yani ben sabah 8,
bu çok sapıkça işte.
Ben sabah 8 akşam 5 çalışıyorum ve işte atıyorum 3000 lira para alıyorum. O da o şekilde para alsın. Yani o neden bir tane post attığında 3000 lira alıyor ki gibi bir mindsette insanlar. Yani kimsenin o şekilde yaşamasını istemiyorlar.
Kesinlikle öyle.
Enteresan. Ya. Ama şu an yani şu an olan durum eskiden de zaten bu kadar bir sosyal eşitsizlik, ekonomik eşitsizlik vardı.
Kesinlikle.
Şu an olan bir şey değil. ama bunu görmüyorduk. Niye? Sosyal medya diye bir şey yoktu. Yoksa yine sen aslında çok şükür de deyip işte bir inşaatta çalışıyordun mesela. Aslında senin o çalıştığın inşaatın sahibi senin aldığın paranın ayda belki 1000 katını kazanıyordu ama sosyal medya vesaire yoktu. Çok ulaşılabilir değildi senin için. Sen o yüzden çok görmüyordun, şükür edip geçiyordun ama şu anda bu para kazanan insanların hepsini sosyal medyada açık an be an görüyorsun. Adamın günlük yaşantısını görüyorsun storiesinden. Bindiği arabaya, yediği yemeğe, gittiği mekana, işte yanındaki kız arkadaşına, da erkek arkadaşına her detayını görüyorsun. Ve dolayısıyla içten içe ulan bu benim hayatım olabilirdi, bu adamın yaptığı ne ki diye bakıyorsun. Baktığında da sosyal medyada fotoğraf paylaşıyor, video paylaşıyor. Bu mu lan diyorsun. Dolayısıyla hırsla insanların üstüne gidiyorsun.
Ya benim anlamadığım şey şu, hani bunu herhangi bir dataya da dayandıramayacağım ama hani muhtemelen senin bahsettiğin dönemlere göre, yani bir 10 sene 20 sene öncesine göre, bir, her şeye daha fazla erişimimiz var. Hı hı. İki, sosyal medya dediğin şeyin olayı zaten normal medyaya göre daha demokratik olması. Dolayısıyla sen demokratik derken şunu kastediyorum, sen istediğin içeriği koyup takılabilirsin ve başkaları senin içeriğini izler ya da izlemez. Yani sen eğer o influencerlar gibi. Ve üçüncüsü de, yani birden fazla seçenek var. Yani bu ülkede bir tane influencer yok, yüz binlerce var. Binlerce. Hepsi farklı kitlelere, başka konulara hitap ediyorlar vesaire. Sen de bunlardan biri olabilirsin. Sen bunlardan biri olmak yerine olmak için çabalamak yerine neden dönüp olanı yerden yere vuruyorsun? Ya mesela işte Sunny Side Up olayı falan. Yani anlamıyorum yani.
Baktığında evet, influencer ne yapıyor? Fotoğraf çekiyor, video çekiyor. Abi sen de yap o zaman. Ama olmuyor, o kadar kolay değil o işler. Yani o adam muhtemelen bir sene, iki sene, üç sene boyunca her gün o işle alakalı, o işle alakalı nasıl içerik üretirim, ne paylaşsam, bunun altına ne yazsam diye zaman harcadı. Yani bunları görmüyoruz. Bu kesinlikle. Bununla alakalı şöyle, işte bundan birkaç sene önce bir tane işte şey yapmışlar, anket yapmışlar Türkiye'de. İşte insanlara şeyi soruyorlar. Sanatçı ya da işte sanatçı diyorum, şarkıcı ya da oyuncu olmakla alakalı soruyorlar. İnsanların işte çok büyük bir çoğunluğu şarkıcı olamam diyor. Niye? Çünkü sesle alakalı bir şey ya bu, hani insanlar en azından onun farkında, hani ses kötü olan yok olamam falan diyor ama oyunculukla alakalı soru sorulan insanların %90 kaçı ikisi mi ne oyuncu olabilirim demiş. Okay. Ya çünkü anladın mı, bizde şöyle bir durum var, yani dışarıdan bakıp yani hani şeyi kestiremiyoruz pek. Bizim için atıyorum mesela tıp doktor olabilir misin? Olamam ya, o kadar okuyamam diye düşünüyordum ama yani oyunculuğu daha böyle şey görüyor. Hani
yapılabilir.
Aynen, yapılabilir görüyor. Influencer konusu da bu aslında. İnsanların bu kadar influencerlara falan yükselmesinin sebebi, çünkü influencerlığın bir okulu yok. Onun için bir 15 sene okuman gerekmiyor diye düşündükleri için bunun yapılabilir olduğunu düşünüyorlar. Ve neden o yapabiliyor da o bunu yapıp da ayda 1 milyon lira para kazanıyor da ben kazanamıyorum moduna giriyorlar.
Kesinlikle çok ilginç. Ama insanlar zirvedeki hali görüp geri kalanı, oradaki emeği sorgulamıyor ve yapılan evet, o zaman. Senin de var akıllı telefonun. Yani.
Yani bizim çok yakından şahit olduğumuz işte influencer olan biri var mesela, biliyorsun sen de. Hı hı. O adamın nasıl olduğunu sen de ben de biliyoruz. Adam zaten influencer olmak için doğmuş yani.
Kesinlikle.
Sen ben doğmamışız Ezgi. Anladın kesinlikle. Yani? Hani o adam Instagram olmasaydı da hayatında bir şekilde influencer'la benzer bir şey yapardı yani. Öyle bir karakter, çünkü bence konu bununla alakalı zaten. Yani kesinlikle. Çok bence takılmaya gerek yok. Yani bizim insanımızın birazcık öyle bir anlayışı var yani. Bizde çok fazla şey konuları yanlış yerleşmiş yani. Bizde işte eğer hayatının garanti almak istiyorsan, iyi bir şekilde yaşamak istiyorsan üniversite okursun ve çok net bir şekilde işte tıp yazarsın, mühendislik yazarsın vesaire vesaire. Geri kalan şeyler pek adamdan da sayılmıyor. O yüzden yani bütün aslında algı bu yüzden değişiyor şu anda. Hani insanlar konduramıyor yani bir doktorun şu anda bir influencer'dan az para kazanmasını kabullenemiyorlar.
Kesinlikle öyle. Maalesef
niye
bu...
yani? Ne alaka? Tamam yani. Şimdi doktor 6 sene üniversite okumuş, geceler boyu şey yapmış, ne bileyim kitaplar okumuş olabilir ama yani o da yani onun seçimi. O kesinlikle öyle. O da hayat kurtarmayı öyle tercih etmiş. Kendi kafasında daha titled bir işe sahip olmak istemiş belki. Yani ama diğer tarafta günlerce uykusuz kalıp video editleyen, işte içerik üretmeye çalışan, yaratıcılığını ortaya koyan, hayatını herkesin gözü önüne alan ve binlerce insanın kötü yorumlarına da maruz kalan insanlar var. Bu insanların hayatı da o kadar güllük gülistanlık değil bu arada. Yani iyi para kazanıyorlar mı? Evet. Ama bunun psikolojik olarak bir baskısı da tabii ki var.
Kesinlikle öyle. Benim zaten asla yapabileceğim bir iş değil de. Bu hakikaten az önce söylediğin şey bayağı ilginç bir şey. Bu hani ailelerimizden gelen belli başlı mesleklerin hani ön planda olması ve hani tırnak içinde kutsal meslekler falan var. Ya bir kere bu hani para kazanma yönteminin nasıl olduğunu kutsallık sıralamasına oturtmamız inanılmaz saçma bir şey bence.
Bu arada gelsen linç ediliriz belki ama ben gerçekten bu koronadan ötürü de bu ekstra kutsallaştırmaya biraz karşıyım. Çünkü nasıl desem, tabii ki sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz vesaire ama bu tarz olaylarda fazla kutsallaştırmaya gidildiğinde de ilerleyen zamanlarda bunun dönüp dolaşıp daha zararlı şeylere döneceğini düşünüyorum. Sonuçta kimse doktorluk mesleğini tabii ki de insanları kurtarmak için seçen de var ama seçmeyen de var şimdi eğriye eğri doğruya doğru. Ya bu kadar yani, kutsallaştırmaya da gerek
her yok. Her meslekte olduğu gibi.
Her meslekte olduğu gibi yani bu her avukatlığı seçen nasıl adaleti sağlayacağım diye gitmiyorsa doktorlukta aynı şekilde. Neden peki böyle? Çünkü bizde insanlar seçimlerini yaparken 18 yaşında seçimlerini yaparken gerçekten o işin amacına uygun seçim yapmıyor. Yani çok iyi herkes ders çalışıyor. İlk 5000'e giren tıp yazıyor. İlk 10.000'e giren mühendislik yazıyor. İşte TM'de de ilk 5000'e giren hukuk yazıyor vesaire vesaire. Bizim seçimlerimiz zaten o mesleğin ana şeyini fark edip, daha doğrusu amacını fark edip ona yönelik olmuyor genelde. Biz bir şeyler yapıyoruz. Sonucunda elde ettiğimiz puanla nereye yeterse ve hangi şeyi tercih ettiğimizde ne kadar para alacağımıza bakarak tercih yapıyoruz. Şimdi kimisi de bu konuyla alakalı yok ben öyle değildi demesin yani. Bu iş Türkiye'de genelde bu şekilde yürüyor. Yani kaç tane tıp öğrencisi tıp yazmadan önce bir doktorun yanına gidip bir gününü, iki gününü o ortamda geçiriyor? Ya da kaç kişi hukuk yazmadan önce bir işte davaya katılıp bir o ortamı nüfuz ediyor? Bunları bir konuşalım yani. Ben politika okudum. Yani ben politika okumadan önce ya dur ben işte siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyacağım. Bir gideyim bir meclisi ziyaret edeyim. Ya da gideyim bir işte, elçiliğe gideyim bir orada adamlarla bir konuşayım dedim mi? Demedim.
Tabii.
Ne dedik? İşte dedik yani işte genel kültürümüz gelişir. Farklı insanlar tanırız. Genel kültür olur falan. Uluslararası ilişkiler.
Denk gelirse dedik. Bir bakanlık falan.
Boğaziçi Üniversitesi dedik işte. Hani birazcık TV de güzel durur falan. Patara kütüre puanımız da yetiyordu. Yalnızlık şimdi Ezgi. Yani.
Kesinlikle.
O yüzden çok da böyle bu tarz konularda ekstra kutsallaştırmalara gerek olmadığını düşünüyorum ben.
Ya şimdi biz result driven bir kültür olduğumuz için zaten aynen yani hatinceye değil neticeye bak diye bir atasözümüz var yani.
Aynen.
Dolayısıyla zaten hani bu genel olarak bütün sisteme de baktığın zaman senin 4 sene boyunca ne yapmış olduğunla ilgilenmiyor sistem. Senin sonucunla ilgileniyor. O yüzden ben burada dönüp insanları da suçlayamıyorum hani neden bilmeden doktorun yanına gitmeden tıp seçti. Benim insanları suçladığım nokta geri dönüp bu bilgileri güncellemeden bazı yargılara varıp diğer meslek gruplarının kutsallığını sorguluyor aynen. Ve kendinden alt sıraya getiriyor olması aslında.
Evet, benim zaten kutsallaştırma yanından kastım oydu yani. Hani hı-hı. Bir meslek grubunu bir meslek grubundan üstün tutmak vesaire. Yoksa bu dönemde tabii ki de hani ortada çok ciddi bir sağlık durumu var. Bu dönemde tabii ki de sağlık çalışanının desteklenmesi gerekiyor. Sağlık çalışanının olması gerekiyor. Yani ama yani dönüp de iş şeye dönmemesi lazım. İşte gördüğünüz gibi en önemli meslek doktorluk şak şak şak. Bu olduğunda bu samimi olmuyor. Çünkü yarın bir gün bu ülkede adalet sistemi bir şey çöktüğünde de diyeceğiz ki hukuk adamları yetişsin de bizi kurtarsın. Şimdi bu böyle değil mi?
Kesinlikle.
Yani dolayısıyla herhangi bir meslek grubunu yükseltmeyen, çünkü herhangi bir meslek grubunu yükselten adam yarın bir gün o meslek grubunu alıp yere de çarpar. Bu iş hep böyledir. Kesinlikle. Yani. O yüzden ekstra kimsenin kutsallaştırmaya ihtiyacı yok. Zaten doktorlarımız sağ olsunlar çıkıyorlar 10 saat 15 saat çalışıyorlar. Yani konuşmamız gereken şey şu anda doktorlarımız şu anda çok çalışıyorlar falan değil. Bu adam zaten hep çok çalışıyordu. sen bu adam zaten korona gelmeden önce de günde 100 hasta bakıyordu. Yani şu, bu adam bugün alkışlıyor olmanın çok bir anlamı yok. Bu adam çünkü bu performansı, bu tempoyu koronadan önce de yapıyordu. Sen koronadan önce diyor muydun? Ya bak bizim doktorlarımız çok çalışıyor. Çok büyük tempoda çalışıyor. Bunu iyileştirin diyor muydun? Demiyordun. O zaman şu anda gel de kutsallaştıralım. De alkış yapmaya bence pek gerek yok yani.
Ya biraz rüzgar nereye giderse fikirleri de oraya göre değiştiren. Hani bunu gerçekten çok net bir şekilde Twitter'da gözlemleyebiliyorum. Bir gün gömülen şeyin ertesi gün göklere çıkartılması, işte bu yaşlılara yapılan şakalar, ondan sonra ertesi gün yaşlılara şaka yapanları linç edenler.
Evet,
sonraki
abi.
Gün hani bu nasıl bir değişim?
İşte ben bunlara çok şey yapamıyorum, tahammül edemiyorum artık. O yüzden Twitter'da belli başlı işte konuşmalı, yani kelimeli tweet gördüğüm zaman okumuyorum artık.
Ben de.
Twitter'da gördüğüm haberlerin çoğu yalan olduğunu düşünüyorum. Abartılmış olduğunu düşünüyorum. Twitter'daki çoğu kişinin taraflı yorum yaptığını düşünüyorum. Çok büyük taraflı yorum yaptığını düşünüyorum. O yüzden genelde sosyal medya üzerinden haber takip etme vesaire, genel olarak haber takip etme vesaire konularını birazcık bıraktım. Sağladım.
Kafa rahat. Kafa rahat.
Aynen. Aynen.
Ben de aşağı yukarı aynı durumdayım açıkçası.
Ezgi, özleşmişiz bu arada.
Ben özleşmişim.
Fark ettin değil mi?
Ben iki saat daha konuşurum yani. Ama
devam ya, devam. Tam gaz devam. Nasıl olsa başka işimiz yok.
Bunu kapatıp başka bir şeye mi geçsek?
Evet, geçelim. Ben şu an aklıma bir şey geldi.
Tamam.
Uzun dönemlerdir, uzun zamandır aslında geri kara kazanmaya çalıştığım bir alışkanlığım vardı, kitap okumak.
Nedir?
Bayağı uzun süredir, belki yani sen de fark etmişsindir, hep böyle bir kitap alayım başlayayım. İşte evet, arada okuyordum, işte bir kitap okuyordum, aa güzel falan filan, ama ben işte lise hayatı, yani üniversite hayatıma kadar çok düzenli bir kitap okuyan, işte çok da seven kitap okumayı bir insandım. Ama bu şeyimi kaybettim. O yüzden bu dönemde yeniden aslında buna başlamaya çalışıyorum ve kendime böyle eskiden olduğu gibi her gün yatmadan önce yarım saat gibi bir kural koydum. İşte her
harika.
Gün yarım saat kitap okuyorum ve bunu gerçekten edinmeyi başardım galiba. Şu anda şu 21 kuralını bekliyorum. Hani 21 gün yaparsam kuralını bekliyorum. İnşallah birkaç gün içerisinde bu kural oturmuş olacak. Sen zaten her zaman kitap okumaya devam ediyordun, ama senin son dönemlerde okuduğun, bana önerebileceğin bir kitap var mı?
Valla ben şu anda Factfulness diye bir kitap okuyorum.
Bu
bayağı iyi, bayağı iyi. Yani bugün başladım, dürüst olmak gerekirse. Hı-hı. Ama çok iyi yükseldim. Program başında da onu kastettim. Genel olarak dünyaya karşı pesimist bir bakış açım var ve her zaman her şeyin daha kötüye gittiğine inanıyorum maalesef.
Kitap tam olarak bunun karşısında.
Aynen, aynen. O yüzden güzel geldi yani. Bir oturuşta bayağı bir 70 sayfa falan okudum. Çok bayağı iyi. Hoş,
ben
öneririm.
O kitap geldi. Ben o kitabını böyle aldım ve böyle bir bölümünü okudum. Daha arada bölüm bölüm okuyayım deyip bıraktığım bir kitaptı. Ama güzel, ilk bölümünü okuduğumda benim de bayağı hoşuma gitmişti. Yani insana birazcık da pozitif basıyor. Yani o kadar kötü değilmiş ya her şey gibi bir moda giriyorsun. O anlamda güzel.
Kesinlikle. Sen ne okuyorsun?
Ben şu an Trendeki Kız yazarından Paula Hawkins kendisi. Karanlık Sular diye bir kitabı var. Çok aslında cheesy bir kitap, öyle söyleyebiliriz. Bu hı-hı, hani şey kitaplar oluyor ya, işte New York Times yorumu falan hani. Herkesin işte inanılmaz iyi bir kitap. 100 yılın kitabı falan işte. New York Times falan. Lan New York Times her kitabı mı böyle söyle be kardeşim? Yani git şu an işte DNR'a git. En çok satan 10 kitabı arkasında New York Times'ın çok etkileyici yorumunu görebiliyorsun. O tarz bir kitap. Ama hoşuma gitti. Niye dersen, yani zaman geçiyor işte. Keyif alıyorum. Bir de okuma alışkanlığı kurmaya çalışıyorum. O açıdan iyi yani.
Bir yandan Google'ladım da Trendeki Kız'ı Itaki Yayınları basmış. Itaki Yayınları'nın kitapları genelde bayağı kaliteli oluyor.
Evet, bu da Itaki Yayınları.
O yüzden eminim iyi bir kitaptır.
Bayağı da kalın bir kitap. 400 sayfa falan. Ciltli mitli.
Aa.
Evet, bir arkadaşım hediye etti. O yüzden değerli benim için.
O zaman sana iyi okumalar diliyorum. Ve teşekkür kapatıp ederim. Tanju Hoca'yla dans workout'a başlıyorum ben de.
Tamamdır. Okey.
Hoşçakalın sevgili BKY dinleyicileri.
Sizleri seviyoruz. Önümüzdeki günlerde yepyeni bölümlerle karşınızda olmayı diliyoruz. Öpüyoruz sizlere. Görüşürüz.
Bye.